Ayrım 22.
Madame de Nüsencan öpüşlere boğduğunu, sarı saçlarıyla yanaklarını okşadı, bu sevinçli parlak yaşlı yüz üzerine gözyaşları döktü. Canım babacığım, baba diye sana derler işte. Hayır, yeryüzünde senin gibi bir baba daha yoktur. Eugène daha önce de seviyordu seni, şimdi nasıl sevecek? Goryo baba 10 yıldan beri kızının yüreğinin kendi yüreği üzerinde vurduğunu duymamıştı. Ama çocuklarım dedi, ama Delfincik sen beni sevinçten öldürmek istiyorsun. Zavallı yüreğim çatlıyor. İşte böyle Monsieur Eugène, ödeştik gitti. Kızını öyle yabanıl, öyle çılgın bir kucaklayışla sıkıyordu ki, of canımı acıtıyorsun dedi kızı. Goryo baba sarararak, canımı acıttım dedi. İnsanüstü bir acıyla baktı ona. Bu babalık İsa'sının yüzünü gereğince anlatabilmek için, insanların kurtarıcısının onlar yararına çektiği acıyı çizmek için, palet prenslerinin bulduğu görüntülerde karşılaştırmalar aramak gerekirdi. Goryo baba parmaklarının fazla sıktığı beli usulca öptü, soru dolu bir gülümsemeyle, yok, hayır, canını acıtmadım, hayır diye sürdürdü sözlerini. O haykırışınla sen benim canımı acıttın. Bu bana daha pahalıya mal oldu, dedi kızının kulağına, onu usulca öptü. Ama onun da payını vermek gerek, yoksa küser. Eugène bu adamın tükenmez tutkunluğu karşısında taş kesilmişti. Genç yaşta inançla bir olan şu saf hayranlığı belli ederek izliyordu onu. Bütün bunlara layık olacağım diye atıldı. Eugène'im, bu sözünüz ne kadar güzel. Ve Madame de Nüsencan üniversiteliği alnından öptü. Senin için Mademoiselle Taillefer'i ve milyonlarını elinin tersiyle itti o dedi Goryo baba. Evet, sizi seviyordu o kızcağız. Kardeşi öldükten sonra da Karun gibi zengin oldu işte. Bunlardan ne diye söz etmeli diye atıldı Rastinyak. Delfin kulağına eğildi. Eugène, bu akşam bir pişmanlık duydum şimdi dedi. Ah, sizi çok seveceğim, hem de her zaman. İşte evlenmelerinden bu yana en mutlu günüm diye haykırdı Goryo baba. Ulu Tanrı varsın istediği kadar acı çektirsin artık bana. Yeter ki bu acı sizlerden dolayı olmasın. Bu yılın Şubat ayında bir an insanların bütün ömürlerince tadabileceklerinden daha çok mutluluk tattım derim. Bana baksana, Fifin dedi kızına. Çok güzel değil mi? Söylesenize, böylesine güzel renkleri, böylesine güzel bir gamzesi bulunan çok kadın gördünüz mü? Hayır, değil mi? Ben yaptım işte bu tatlı kadını. Bundan böyle sizinle mutlu oldukça 1000 kat daha hoş olacak. Cennet payım gerekirse onu da veririm size. Komşum, ben cehenneme de gidebilirim. Hadi yemeğimizi yiyelim, yemeğimizi dedi, ne söylediğini bilmiyordu artık. Her şey bizim. Zavallı babacık. Goryo baba kalkıp kızının yanına gitti, başını tutup saç örgülerinin ortasından öptü. Çocuğum, beni ne kolay mutlu edebilirsin bir bilsen dedi. Arada sırada görmeye gel beni, ben yukarıda olurum. Bir adımcık bir şey, söz ver bana, söyle. Evet babacığım, bir daha söyle. Evet canım babacığım. Sus, bana uyacak olsan 100 kez söyleteceğim, yemeğimizi yiyelim. Bütün gece çocuklarla geçti. Goryo baba da çılgınlıkta onlardan geri kalmadı. Kızının ayakları dibine yatıp öpüyordu. Uzun uzun gözlerinin içine bakıyordu. Başını eteklerine sürüyordu. Kısacası en genç, en içli aşıkların yapabileceği çılgınlıkları yapıyordu. Delfin Eugène'ye, "Görüyorsunuz ya, babam bizimle oldu mu tümden onun olmak gerek," dedi. Bu da bazı bazı çok can sıkıcı olacak. O zamana kadar birkaç kez kıskançlığa kapılmış olan Eugène, bütün nankörlüklerin temelinde yatan bu sözü ayıplayamazdı. Odayı gözden geçirerek, "Peki daire ne zaman bitecek?" dedi. "Demek bu gece ayrılacağız." Delfin anlayışlı bir tavırla, "Evet ama yarın bana akşam yemeğine geleceksiniz," dedi. "Yarın Italians günü. Ben de arka koltuklardan bir yer alırım." Gece yarısıydı. Madame de Nüsencan'ın arabası bekliyordu. Goryo Baba ile üniversiteli bu şiddetli iki tutku arasında tuhaf bir anlatım savaşının yarattığı gittikçe artan bir coşkunlukla Delphine'den söz ederek Maison Vauquer'e döndüler. Eugène'i hiçbir kişisel çıkarla gölgelenmeyen babalık aşkının kendi aşkının sürekliliği ve enginliğiyle ezdiğini gizleyemiyordu. Tapılan yaratık baba için hep arı ve güzeldi. Gelecek kadar geçmişte geliştiriyordu hayranlığını. Madame Vauquer'i Sylvie ile Christophe arasında sobanın başında yalnız buldular. Yaşlı kadın Kartaca'nın yıkıntıları arasında bir Marius gibiydi. Sylvie ile dertli dertli konuşarak elinde kalan son iki pansiyonerini bekliyordu. Lord Byron, La Tesse oldukça güzel dert yanışlar söyletmiştir ya, bunlar o sırada Madame Vauquer'in ağzından çıkanların derin gerçekliğine kolay kolay erişemez. Demek yarın sabah topu topu üç fincan kahve pişecek Sylvie. Ya böyle işte, evim ıpıssız oldu. Yürekler parçalayacak bir durum değil mi bu? Pansiyonerlerim olmadıktan sonra yaşamın ne anlamı kalır? Hiç, gitti, gitti evimin insanları. Yaşam eşyalarda kaldı. Ulu Tanrı'ya ne yaptım ki bu felaketleri başıma getirdi? Fasulye ve patates erzakımız 20 kişi içindi. Polis girdi evime. Demek yalnız patates yiyeceğiz. Demek Christophe'a yol vereceğim. Savoyeli uyuyordu. Birden uyandı. Efendim madam dedi. Zavallı oğlan köpek gibi dedi Sylvie. Ölüm mevsimdeyiz. Herkes yerini bulmuş. Nereden müşteri çıkacak? Deli olacağım. Ya Poirot'u da elimden alıp götüren şu Michonne cadısına ne demeli? Ne yaptı da kendine bağladı bu adamı? Kuçu kuçu gibi ardından gidiyor. Sylvie başını sallayarak, "Oho, bu evde kalmış karılar böyle işlerin dibacesini bilirler," dedi. "Ya şu zavallı Monsieur Vautrin'e ne demeli? Kürek mahkumu yapıp çıktılar adamcağızı," diye ekledi dul kadın. "Ne yapayım Sylvie, elimde değil, hala inanamıyorum bu işe. Böyle şen şakrak, böyle ayda 15 frank Gloria parası veren bir adam, parasını tıkır tıkır ödeyen bir adam." "Cömertti de," dedi Christophe. "Yanlışlık var," dedi Sylvie. "Yok canım, kendi ağzıyla kabul etti," dedi Madame Vauquer. "Bütün bunlar benim evimde, kedi bile geçmeyen bir sokakta mı olacaktı?" "Doğru doğru, dost doğru. Düş görüyorum ben. 16. Louis'nin başına gelen kazayı gördük biz. İmparatorun düştüğünü gördük. Gene dönüp, gene devrildiğini gördük. Bütün bunlar olmayacak şeyler değildi. Ama küçük pansiyonlar için böyle bir olanak yoktur. Kral olmasa da olur. Ama insan karnını doyurmak zorundadır. De Conflans adıyla doğmuş, namuslu bir kadın böyle güzel akşam yemeklerini veriyorsa ama dünyanın sonu gelmedikçe, ama dünyanın sonu geldi işte. Bir de bunları başınıza getiren Mademoiselle Michonne'u 1000 ekü gelire konsun öyle mi? Diye atıldı Sylvie. "Bırak şu namussuz karıyı," dedi Madame Vauquer. "Bir de Bunode'ye gidiyor üstüne üstlük. Her şey yapabilir o karı. Korkunç şeyler yapmıştır. Adam da öldürmüştür. Hırsızlık da etmiştir zamanında. Zavallı adamcağızın yerine o gitmeliydi küreğe." Bu sırada Eugène ile Goryeo Baba kapıyı çaldılar. Dul kadın içini çekerek, "İşte iki sadık müşterim geldi," dedi. Kafalarında pansiyonun mutsuzluklarından pek bulanık bir anı kalmış olan iki sadık müşteri, sözü hiç evirip çevirmeden ev sahibesine artık Chausse d'Antin'de kalacaklarını bildirdiler. "Ah Sylvie, son yumruğu da yedik işte," dedi dul kadın. "Beyler, öldürücü yumruğu vurdunuz bana. Tam mideme indi. Şurama bir demir oturmuş sanki. Öyle bir gün geçirdim ki 10 yıl daha bindirdi yaşıma. Deli olacağım vallahi billahi. Fasulyeler ne olacak? Böyle yalnız kalırsam sen yarın gidersin Christophe. Hadi beyler iyi geceler." Eugène Sylvie'ye "Ne oldu buna?" diye sordu. "Ne olacak? Olanlardan sonra herkes gitti. Kafasını bozdu bu iş. Sızlanıp duruyor. İyi gelir ağlamak. Ben yanına girdim gireli ilk olarak gözlerini temizlediğini görüyorum." Ertesi gün Madame Vauquer kendi deyimiyle mantıklanmıştı. Bütün pansiyonerlerini kaçırmış, yaşamı alt üst olmuş bir kadın kadar üzüntülü göründüyse de aklı tümüyle başındaydı. gerçek derin bir acının, çıkar zedelenmesinin alışkanlıklarının alt üst olmasının yol açtığı acının ne olduğunu gösterdi. Ayrılıp giden bir aşığın sevgilisinin oturduğu yerlere diktiği gözler, Madame Vauquer'in boş masaya diktiği gözlerden daha kederli olamazdı. Eugène, birkaç güne kadar yatılılık süresi bitecek olan Bianchon'un kendi yerini alacağını, müze memurunun da Madame Couture'ün dairesini tutmak istediğini sık sık belirtmiş olduğunu, müşterilerini kısa zamanda tamamlayacağını söyleyerek onu avuttu. ''Tanrı sesinize kulak versin Mösyöcüğüm, ama felaket girdi bu eve.'' dedi. İç karartıcı bir bakışla yemek odasına baktı. ''10 güne varmadan ölüm de girecek.'' diye ekledi. ''Kimi alacak acaba?'' Eugène alçak sesle Goryo babaya, ''Tam zamanında taşınıyoruz.'' dedi. Sylvie telaşla koşup geldi. ''Madam, Miss Sigrid'i 3 gündür hiç göremedim.'' dedi. ''Ya, kedim de öldüyse, bizi bıraktıysa, ben...'' Kadıncağız sözlerini bitiremedi, ellerini kavuşturarak koltuğa yığıldı. Bu korkunç belirti onu ezmişti. Öğleye doğru, yani postacıların Pantheon semtine geldikleri saatte Eugène Bussian armasıyla damgalanmış güzel zarflı bir mektup aldı. Bir aydır haber verilen ve Vicontes'in evinde yapılacak olan balo için Monsieur ve Madame de Nucingen'a bir çağrı çıktı içinden. Eugène de birkaç satır yazmıştı. ''Duygularımın Madame de Nucingen'a ulaştırılmasına seve seve aracılık edeceğinizi düşündüm Monsieur. Benden istediğiniz çağrıyı yolluyorum. Madame de Rosto'nun kardeşini tanımak beni sevindirecek. Bu güzel kadını getirin bana. Tüm sevginizi o almasın. Size beslediğim sevgiye karşılık siz de bana çok sevgi borçlusunuz. Vicomtesse de Beauséant.'' Madame de Beauséant oldukça açık bir biçimde Baron de Nucingen'ı istemediğini söylüyor, dedi Eugène içinden. Ona hiç kuşkusuz, karşılıksız kalmayacak bir sevinç sağlamanın mutluluğu içinde Delphine koştu. Madame de Nucingen banyodaydı, Rastignac odasında bekledi. 2 yıllık arzunun ereği olan bir sevgiliye sahip olmakta acele eden, ateşli bir genç adam için doğal olan sabırsızlıklar içinde çırpınıyordu. Gençlerin yaşamında bir kez daha görülmeyen heyecanlardır bunlar. Bir erkeğin bağlandığı ilk gerçek kadın, yani Paris toplumunun istediği fazladan şeylerin parıltısı içindeki kadın her zaman rakipsizdir. Paris'te aşk öteki aşklara hiç mi hiç benzemez. Herkesin görünüşü kurtarmak için sözde çıkardan uzak sevgisi konusunda sıraladığı sözlerdeki cafcaflı gösteriyi ne erkekler yutar ne kadınlar. Bu ülkede bir kadın yalnızca yüreği ve duyuları doyurmakla kalmamalıdır. Yaşamı oluşturan binlerce boş şeye karşı yerine getirilmesi gereken büyük görevleri bulunduğunu çok iyi bilir. Aşk özellikle bu alanda övüngen, yüzsüz, savurgan, şarlatan ve şatafatlıdır. 14. Louis'nin sarayındaki bütün kadınlar bu büyük prens Duc de Vermandois'un yüksek çevre sahnesine girmesini kolaylaştırmak için manşetlerini yırttığı zaman Duc de Vermandois 14. Louis ile Louis de La Valliere'in yasa dışı çocuğuydu. Ona bunların her birinin 1000 ekü değerinde olduğunu unutturan tutku gücünden dolayı Mademoiselle de La Valliere'i kıskanmışlarsa insanlığın geri yanından ne beklenebilir? Genç, zengin, ünvan sahibi olun, olabilirseniz daha fazlasını da olun, taptığınız yaratık önünde yakmak üzere ne kadar günlük tohumu getirirseniz o kadar candan davranır size. Taptığınız bir yaratık varsa eğer. Aşk bir dindir. Tapınışı da bütün öbür dinlerinkinden daha pahalıya mal olmalıdır. Çabucak geçip gidiverir. Hem de geçtiği yerleri kırıp döktükleriyle belli etmek isteyen bir yaramaz çocuk gibi geçer. Duygu lüksü çatı katlarının şiiridir. Şu zenginlik olmasa aşk ne olur orada? Paris töresinin bu sert yasalarına uymayanlar varsa da bunlara yalnız yaşayıp toplumsal öğretilerin akımlarına kapılmamış olan duru, akıcı ama suyu tükenmez bir kaynağın başında yaşayan ruhlarda rastlanır. yeşil gölgelerine bağlı kalır, sonsuzluğun her konuda kendileri için yazılmış olan ve kendi kendilerinde buldukları dilini dinlemekle mutludurlar. Yeryüzündekilerden dert yanarak sabırla kanatlarının çıkmasını beklerler. Ama Rastinyak, yüceliklerin tadını önceden tatmış olan çoğu gençler gibi seçkin çevrenin savaş alanına tepeden tırnağa silahlı olarak girmek istiyordu. Onun ateşini benimsemişti, belki ona egemen olacak gücü de seziyordu kendinde. Ama ne bu hırsın araçlarından haberi vardı, ne ereğinden. Yaşamı dolduracak arı ve kutsal bir aşk yoksa, bu iktidar susuzluğu güzel bir şey olabilir. Bunun için her türlü kişisel çıkarı bir yana bırakıp, erek olarak bir ülkenin yüceliğini benimsemek yeter. Ama üniversiteli yaşamın akışını inceleyip yargılayabildiğimiz noktaya gelmemişti daha. Taşrada yetişen çocukların gençliğini yapraklar gibi saran körpe ve tatlı düşünceleri bile tam olarak silkeleyememişti. Paris, Rubikon'u aşıp aşmamak konusunda sürekli olarak duralamıştı. İtalya'yı Galya'dan ayıran küçük ırmak. Sezar geçilmesi yasak olan bu ırmağa zarlar atıldı diye haykırarak geçmişti. Şiddetli bir merak duymakla birlikte gerçek Beyzade'nin şatosunda sürdüğü mutlu yaşam konusunda bazı art düşünceleri kalmıştı. Gene de bir gün önce kendini dairesinde gördükten sonra son kuşkuları da dağılmıştı. Soyluluğun verdiği ruhsal üstünlüklerden uzun zamandır yararlandığı gibi maddesel üstünlüklerin de tadını çıkarmaya başlayınca taşralı postunu atmış, sonunu çok parlak gördüğü bir yeni duruma usulca yerleşmişti. Bu nedenle artık biraz da kendisinin olan bu kadın odasında rahat rahat oturup Delphine'i beklerken kendini geçen yıl Paris'te yaşayan Rastinyak'tan o kadar uzak görüyordu ki ruhsal bir açıdan onu seyrediyor, şu sırada kendi kendine benzeyip benzemediğini anlamaya çalışıyordu. Teresa geldi, "Madam odasında," diyerek onu titretti. Delphine'i ateşin başında, körpe, dinlenmiş bir durumda bir kanepeye uzanmış buldu. Böyle muslin dalgaları üzerine serilmiş görüp de onu meyvesi çiçek içinde gelen Hint bitkileriyle karşılaştırmamak elde değildi. Delphine heyecanla, "Gördün mü? İşte buluştuk," dedi. Eugène'in yanına oturdu, öpmek üzere kolunu uzattı. "Bilin bakalım size ne getirdim," dedi. Madame de Nucingen çağrıyı okuyunca sevincini bir devinimle belli etti. Nemli gözlerini Eugène'ye çevirdi, bir gurur doygunluğunun taşkınlığı içinde onu kendini çekmek üzere kollarını boynuna doladı. "Bu mutluluğu size, sana," dedi kulağına. "Terese tuvalet odamda, dikkatli olalım. Size borçluyum, öyle mi?" "Evet, mutluluk diyorum buna. Sizin elde ettiğiniz bir mutluluk, bir onur yengisinden de fazla bir şey değil mi? Hiç kimse bu çevreye takdim etmek istemedi beni. Şu anda belki de bir Parisli kadın gibi küçük, uçarı, hafif bulacaksınız beni. Ama dostum, düşünün ki sizin için her şeyi gözden çıkarmaya hazırım ve Saint Germain semtine girmeyi her zamankinden daha çok istiyorsam, siz orada olduğunuz için istiyorum." Madame de Beauséant'ın bize balosunda Monsieur de Nucingen'ı görmek istemediğini söyler gibi bir havası var. "Siz de öyle düşünmüyor musunuz?" dedi Eugène. Baronesse Nucingen mektubu Eugène'ye geri vererek, "Evet ya," dedi. "Saygısızlık dehası vardır bu kadınlarda. Ama olsun, gideceğim. Kardeşim de orada olacak. Çok güzel bir tuvalet hazırladığını biliyorum Eugène," diye ekledi alçak sesle. "Bazı çok iğrenç kuşkuları dağıtmak için gidiyor oraya. Hakkında dolaşan söylentileri biliyor musunuz? Bu sabah Nucingen bana dün kulüpte açık açık konuştuklarını söyledi. Tanrım, kadınların ve ailelerin onuru pamuk ipliğine bağlı. Zavallı kardeşim de kendim saldırıya uğradığımı, kendim yaraladığımı duydum. Kimi söylentilere bakılırsa Monsieur de Trailles 100 bin frankı bulan borç senetleri imzalamış. Hemen hepsinin de süresi dolmuş. Bu yüzden hakkında kovuşturma açılacakmış. Bu zor durumda kardeşim elmaslarını bir Yahudi'ye satmış. Monsieur de Rosto'nun annesinden kalan o güzelim elmasları.
Herhalde üzerinde görmüşsünüzdür. Kısacası iki günden beri hep bundan söz ediliyor. Anastasya'nın sırmalı bir giysi yaptırıp tüm parıltısı içinde ve elmaslarıyla birlikte Madame de Beauséant'ın evinde boy göstererek bütün gözleri üzerine çekmek istemesini anlıyorum. Ama ben de ondan geri kalmak istemem. Hep beni ezmeye çalıştı. Hiçbir zaman iyi davranmadı bana. Oysa ben ona ne kadar yardımda bulunmuşumdur. Parasız kaldım, her zaman ona verecek param bulunurdu. Ama başkalarını bırakalım. Bugün %100 mutlu olmak istiyorum. Rastinyak sabahın birinde hala Madame de Nüsencan'daydı. Madame de Nüsencan ona aşıkların ayrılık öpüşünü, gelecek sevinçlerle dolu öpüşü verirken hüzünlü bir anlatımla, "O kadar korkak, o kadar evhamlıyım ki istediğiniz adı verin önsezilerime. Ama mutluluğumun pahasını korkunç bir yıkımla ödeyeceğim diye korkuyorum." dedi. "Çocuk," dedi Öjeni. Delphine gülerek, "Ya, bu akşam da ben çocuk oldum," diye yanıtladı. Öjeni, Maison Vauquet'e ertesi gün buradan ayrılacağını kesinlikle inanarak döndü. Bu yüzden yolda mutluluğun tadı dudaklarındayken tüm gençlerin kurdukları düşlere bıraktı kendini. Rastinyak kapısının önünden geçerken Goryo Baba, "Ne haber?" diye sordu. "Hiç," dedi Öjeni, "yarın hepsini anlatırım size." "Hepsini değil mi?" diye bağırdı ihtiyarcık. "Yarın mutlu yaşamımız başlıyor." 4. Babanın ölümü. Ertesi gün küçük pansiyondan ayrılmak için Goryo ile Rastinyak'ın yük taşıyıcının keyfinin olmasından başka bir bekleyecekleri kalmamıştı. Öğleye doğru New Saint-Genevieve sokağından tam Maison Vauquet'in kapısında duran bir arabanın gürültüsü duyuldu. Madame de Nüsencan arabasından indi, babasının hala pansiyonda olup olmadığını sordu. Sylvie'nin olumlu yanıtı üzerine merdiveni kuş gibi çıkıverdi. Komşusunun haberi yoktu ama Öjeni odasındaydı. Sofrada Goryo babadan öteberileri götürmesini rica etmiş, saat 4'te Arturo Sokoğan'da buluşacaklarını söylemişti. Ama yaşlı adam gidip taşıyıcı ararken Öjeni okulda yoklamada bulunduktan sonra bu tutkunlukla kendi parasını da ödeyeceği kuşku götürmeyen Goryo babaya bu işi bırakmamak için Madame Vauquet ile hesap görmek üzere geri dönmüş, kimsecikler de kendisini görmemişti. Patron sokağa çıkmıştı. Öjeni bir şey unutup unutmadığına bakmak için odasına çıkmış, masasının çekmecesinde Motren'e verip de borcunu ödediği gün alıp umursamazca attığı borç senedini görünce bu düşüncesinden dolayı kendini alkışlamıştı.